Ayrım 40, sayfa 550.
Sonuç 1916-1918.
Neler oldu? Çanakkale Zaferi'nin Türkiye ve dünya tarihi bakımından geleceği etkileyen önemli sonuçları ve etkileri oldu. Başlıcaları şöyle özetlenebilir. 1. Mustafa Kemal Atatürk tarihi sahnesine Çanakkale'de çıktı. Milli bir kahraman olarak tanındı. Bu durum milli mücadele önderliğini kolaylaştırmıştır. 2. Çanakkale Zaferi ordu ve millete özgüven kazandırdı. Kenetlenilir, direnilirse emperyalizmin yenilebileceği anlaşıldı. 3. Dar bir alanda savaşın her türlüsünü yaşayan genç komutanlar büyük deney sahibi oldular. Bu komutanlar milli mücadelede onca yokluk ve yoksunluk içinde birliklerini büyük başarıyla yönetecek solunda zafere uçuracaklardır. 4. Çanakkale ruhu Kuvayi Milliye ruhunun mayasıdır. Bu ruhu hazırlamıştır. Çanakkale ruhu daha gelişerek, büyüyerek, güçlenerek, yaygınlaşarak, derinleşerek, bilinçlenerek Kuvayi Milliye ruhunu oluşturacaktır. Zaferi bağımsızlığı, milli egemenliği, özgürlüğü, aydınlanmayı Kuvayi Milliye ruhuna ve bilincine borçluyuz. Yeni Türkiye'yi Kuvayi Milliye ruhu ve bilinci yarattı. Bu ruh olmasa Sevr Anlaşması'na göre Türkiye sonsuza kadar denetim altında tutulacak, kolu kanadı kırık, küçük, zavallı, ordusuz bir devletçik olarak kalacaktı. Teslimiyetçi İstanbul yönetimi bu barbar, insafsız, rezil Sevr Anlaşması'nı imzalamış, milliyetçi Ankara yönetimi reddetmiş ve sonunda yırtmıştır. İstanbul yönetimini mazur görmek ve göstermek, Sevr Anlaşması'nı mazur görmek ve göstermek demektir. Şair Fazıl Üssü Dağlarca bu nedenlerle Çanakkale için yeni Türkiye'nin ön sözü diyor. 5. Birleşik Donanma 18 Mart'ta Çanakkale Boğazı'na geçip İstanbul'a gelse ve Rusya'da İstanbul'a çıkarma yapsaydı neler olurdu? İnsan bunu düşünmek bile istemiyor. Halk daha Balkan Savaşı'nın yıkıcı etkisi altında. Direnişi sağlayacak ruh savaşarak olgunlaşmamış. Büyük olasılıkla Türkiye biterdi. Bu bakımdan 18 Mart zaferi de Çanakkale zaferinin mayasıdır. 6. Bu özgüven direniş ruhu bütün orduyu etkiledi. 7. Cephe gerisinde geleceği etkileyecek önemli gelişimler oluyordu. Birincisi özü yurtseverlik olan milliyetçilik, milli bilinç kökleşmeye, milliliğin büyük önemi kavranmaya başladı. Irkçılıktan, şomenlikten, yayılmacılıktan arınmaya başladı. Milliyetçilik yeni gelişmekte olan bir akımdı. Birçok çevre bu akımı baltalamak için açık gizli çok çalıştırma başaramadı. Bazı dinci çevreler ve soyut liberaller milli şartları hiç dikkate almadan ya kendi yararları için ya da sömürerek zenginleşmiş ve gelişmiş ülkelere bakarak liberalliği savunuyorlardı. Zaferi milliciler kazandı. 8. Cephe gerisindeki ikinci önemli olgu kadın hareketidir. Bu hareket savaş dolayısıyla durgunlaşmadı, tersine hızlandı, yayıldı, iyice toplumsallaştı. En durgun gibi göründüğü zamanda bile bir yeraltı nehri gibi aktı. Cumhuriyeti hazırlayan akımların en önemlilerinden biridir. O dönem kadınlarının bilinçli davranışları hayranlık uyandırıyor. 9. İngiliz ve Fransız yardımı ulaşmadığı için Rus Çarlığı'nın yıkılışı çabuklaştı. 1917'de Çarlık yönetimi devrildi. Yerini sosyalist rejim aldı. Rusya savaştan çekildi. Bu yeni devletin milli mücadele döneminde Türkiye'ye ciddi yardımları olacaktır. 10. Müslüman ülkelerin aydınlanmaya elverişli olanlarında Mısır, Hindistan, Tunus, Cezayir ve benzerleri emperyalizmin yenilebileceği düşüncesini yaşarttı. Bu düşünce milli mücadeleyle çok güçlenecek ve gürleşecektir. Bu büyük kazançları iddiatçı yönetim iyi kullanabildi mi? Genel olarak hayır. Hükümetin açık seçik bir siyaseti yoktu. Olumlu ve olumsuz birçok düşünce, tasarı ve hayal bir arada yaşıyordu. Enver Paşa hayallerinin ve Almanların da etkisiyle yeni cepheler açarak orduyu dört bir yana dağıttı. Birlikler İran'a egemen olmaya, yurt dışına Bulgarlara, Almanlara, Avusturyalılara ve Macarlara yardıma yollandı. Rusya savaştan çekilince Türk birlikleri Azerbaycan ve Kafkasya'ya doğru yürütüldü. Oysa bu sırada Filistin ve Irak cephelerinde durum gittikçe tehlikeli olmaya başlamıştı. Türkiye'nin bu kadar çok cephenin ve hayalciliğin yükünü kaldırabilecek bir hazırlığı, varlığı, ekonomisi, yapısı, imkanı, silahı, cephanesi, aracı, gereci ve en önemlisi insanı yoktu. 4 yıl dayanması bile büyük başarıydı. Ordu Osmanlı müttefiklerinin çıkarları ve Enver Paşa'nın hayalleri için harcandı. Ordu silahının namusunu koruyordu ama devlet de millet de tükenmekteydi. Savaşın sonuna doğru gençler yaşla değil kiloyla askere alınacaktı. 45 kilo çeken askerdi. Dipnot: Yüzbaşı Selahattin'in romanı, 2. cilt sayfa 10. İktidar da başkomutanlık da geleceği göremedi. Bilgileri, deneyleri bir devleti yönetmeye yeterli değildi. Ana yurdu korumak için hiçbir önlem almamışlardı. İktidar ve devlet çöküyordu. Uyarı da dinlemiyorlardı. Her şeyi en iyi bildiklerini sanıyor ve sürekli yanılıyorlardı. İktidar çöktükçe gerici, işbirlikçi, teslimiyetçi, Türk karşıtı, İngiliz uydusu Hürriyet ve İtilaf Partisi ve benzeri çevreler toparlanıyor, güçleniyor, iktidarın ve ordunun çökmesini bekliyorlardı. Sonunda korkulan gün geldi. Soluğu kesilen devlet teslim oldu. Agamemnon zırhlısında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. 30 Ekim 1918. Bu anlaşma 1920 yılında İstanbul hükümetine bildirilecek olan Barbar Sevr Antlaşması'na hazırlıktır. Başkomutan Enver Paşa, Sadrazam Talat Paşa, Bahriye Nazırı Cemal Paşa ve bazı ittihatçılar 2-3 Kasım gecesi geride yıkılmak üzere olan bir devlet bırakarak İstanbul'dan kaçtılar. Ahmet İzzet Paşa Sadrazam oldu. Anlaşma uyarınca orduyu dağıtmaya koyuldu. Galipler adım adım Anadolu'ya ve Trakya'ya girmeye başladılar. 6 Kasım 1918 günü İngiliz generali Fuller Çanakkale'ye geldi. Yeni müstahkem mevki komutanı Albay Selahattin Adil Bey'di. İkisi için de çok dramatik bir karşılaşmaydı bu. İngiliz general yaklaşmayı bile başaramadıkları o müthiş hedefleri teslim almaya gelmişti. Selahattin Adil Bey 100.000'e yakın şehit verilerek savunulan her şeyi, her yeri teslim etmekle görevliydi. Bir protokol imzaladılar. Kilitbahir ve Çanakkale'deki gazi tabiyalar, Hasan Mefsuf, Baykuş, İntepe, Erenköy ile kıyılarda bulunan öteki bütün kahraman bataryalar 8 Kasım günü İngiliz birliklerince işgal edilecekti. Buralarda İngilizlere hizmet için bir miktar asker bırakılacak, kalanlar kuzeye doğru iyice uzağa çekileceklerdi. Müstahkem mevki telsiz istasyonu İngilizlere teslim edilecekti. Müttefik donanmasının geçebilmesi için mayın hatlarının ivedi temizlenmesi gerekiyordu. 8 Kasım günü İngiliz birlikleri Türk kılavuzların yardımıyla mayın hatlarındaki gizli yollardan geçip Çanakkale'ye gelmeye başladılar. Türk subayları ve askerleri canlarından çok sevdikleri topları, tabya ve bataryaları, tesisleri, ordugahları ağlaya ağlaya İngilizlere bırakarak ayrıldılar. 10 Kasım günü İngilizler kaç kez yenildikleri Gelibolu'yu uzaktan bile göremedikleri Çanakkale'yi işgal ettiler. İngiliz subayları merak içinde tabyalara doluştular. Koca armadayı perişan eden şu toprak tabyalar, şu taş cephanelikler, şu modası geçmiş ağır, hantal, yetersiz toplar mıydı? Şu ağlayarak çekilip giden üstü başı döküntü subaylar ve yarım papuçlu askerler miydi? Öfkeyle birkaç topun namlusuna dinamit doldurarak patlattılar. Namlu ağızları çiçek gibi açıldı. Namluların bu komik halini görünce keyifleri yerine geldi. Selahattin Adil Bey ve karargahı geride birkaç görevli bırakarak Akhisar torpidosuyla Çanakkale'den ayrılıp İstanbul'a gitti. 12 Kasım günü öğleden sonra karma müttefik donanmasının ilk gemileri Çanakkale boğazına girdiler. Mayınlar kaldırılmıştı. Kıyıları merakla inceleyerek ağır ağır Marmara'ya geçtiler. İlk savaş gemileri Fransız bandıralı 7 zırhlı 5 torpido, İtalyan bandıralı 3 zırhlı 2 torpido, Yunan bandıralı 1 zırhlı 4 torpido ve bir İngiliz gambotuydu. Dipnot: Selahattin Adil, Hayat Mücadeleleri, sayfa 229. H. Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşı'na İstanbul'un Yardımları, 1. cilt sayfa 63. Atase Türk İstiklal Harbi, 1. cilt sayfa 111. Rüyada bile görmedikleri bir olayı yaşamaktaydılar. Türkleri yenmişler, İstanbul'a yol alıyorlardı. İstanbul'a. Artık bir daha asla Türklere geri vermeyecekleri dünya başkentine. Boğazdan geçişler gece boyunca sürdü. 56 savaş gemisi Marmara'da İstanbul Boğazı açığında toplandılar. Bahriye Nezareti müttefik donanmasının rahatça boğazı işgal edebilmesi için 13 Kasım 1918 Perşembe günü boğaz içindeki her türlü gemi hareketini yasaklamıştı. Perşembe sabahı çevreyi denetim altına tutmak için iki uçak sürekli dolaşmaya başladı. Önden torpido botlar ilerleyerek boğazı gözden geçirdiler. Zırhlılar, kuru vazörler, dreadnoughtlar birbirlerinin dümen suyunda boğaza girmeye başladılar. Rum ve Ermeniler 4 yıl önce sandıklara kaldırdıkları İngiliz ve Fransız bayraklarını çıkarıp evlerini, iş yerlerini donatmışlardı. Kilise çanları çalıyor, kıyılara toplanmış olan Rumlar ve Ermeniler el sallıyor, zıplıyor, sevinç çığlıkları atıyorlardı. Hürriyet ve İtilaf Partililer neşelerini belli etmemeye çalışıyorlardı. Türkler ölü gibiydi, her şey bitmiş görünüyordu. Bu sırada Adana'dan gelen bir yolcu treni Haydarpaşa garına girmekteydi. Yıldırım orduları komutanı Mustafa Kemal Paşa yaveri Cevat Abbas ile birlikte perona indi. Ordusu kaldırılmış, İstanbul'a çağrılmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın eski bir arkadaşı Doktor Rasim Bey karşılamaya gelmişti. Köhne bir askeri motor rıhtımda bekliyordu. Karşıya geçeceklerdi ama boğazdan çelik kaleler, namlular, bayraklar akıyordu. Büyük gemilerin bandoları marşlar çalmaktaydı. Cevat Abbas ümitsizce Mustafa Kemal Paşa'ya baktı. Paşa Cevat Abbas'ın acı dolu gözlerini görünce dedi ki, "Geldikleri gibi giderler." Öylece söylenivermiş bir teselli, bir yatıştırma cümlesi gibiydi. Ama emperyalist armadanın zırhlıları 5 yıl süren görkemli bir mücadeleden sonra gerçekten geldikleri gibi gittiler. Üçlemenin ikinci kitabı olan şu çılgın Türkler bu görkemli mücadele ile hiç gitmeyeceklermiş gibi gelen bu gemilerin nasıl gittiklerinin belgesel romanıdır. Ne oldular? Padişah Sultan Reşat Temmuz 1918'de öldü. Yerine 36. padişah olarak Vahidettin geçti. Enver Paşa Almanya'da kalmadı, Moskova'ya geçti. 1922 Ağustos'unda Türkistan'da şehit oldu. Said Halim Paşa Roma'da, Talat Paşa Berlin'de, Cemal Paşa Tiflis'te Ermeni katillerce öldürüldü. Damat Ferit 5 kez sadrazam olacak, Türkiye'yi İngilizlere satmak için elinden geleni yapacak, sonunda tarihin çöplüğünde yerini alacaktır. Hürriyet ve İtilaf Partisi teslimiyetçi İstanbul yönetimine ya ortak oldu ya destek verdi. Albay Mustafa Kemal 1 Nisan 1916'da paşa, tüm general oldu. Ordu komutanlıklarında bulundu. Halk ve ordu mensupları Çanakkale Savaşı ve ordu komutanlıkları dolayısıyla tanıdıkları Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele önderliğini duraksamadan kabul ettiler. Dirilişte adı geçen Türk subaylarının birkaç paşa dışında hepsi Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katılacaktır. Besim Ömer Paşa, Kızılay Genel Başkanlığını sürdürdü. 1935'te milletvekili oldu, birçok atılımın öncüsüdür. İ. Hakkı Baltacıoğlu akademik hayatını ve yazarlığı sürdürdü. Hamdullah Supi Tanrıöver, Mehmet Akif Ersoy, 1. TBMM'de milletvekili olarak bulundular. Mehmet Emin Yurdakul, Yahya Kemal Bey Atlı, Mithat Şükrü Bleda'da milletvekili oldular. Fethi Okyar İngilizlerce Malta'ya sürüldü, serbest kalınca Ağustos 1921'de Ankara'ya geldi. Selim Sırrı Tarcan, Ali Ulvi Elöve öğretmenliği sürdürdüler. Fuat Gücü Yener bir yayın evi kurdu. Ünlü hikayeci Ömer Seyfettin 1920'de yazık ki milli zaferi göremeden öldü. Esat ve Vehip Paşalar milli mücadeleye katılmadılar. Esat Paşa emekli olmuştu, İstanbul'da kaldı. Vehip Paşa yurt dışına gitti. Nezihe Muhittin öğretmenliği ve kadın hareketi için çalışmayı sürdürdü, romanlar yazdı. Halide Edip adı var, roman yazarlığını ve sosyal çalışmaları sürdürdü. İstanbul'un işgali üzerine eşi Adnan adı varla Ankara'ya geçti. 1918'e doğru peçeler azaldı, var olanların çoğu saydamlaştı, yoka döndü. Sokak kıyafeti olarak manto ve başörtü genelleşmeye başladı. Sultanahmet mitinginde konuşan kadınların hepsi katılanların çoğu peçesizdir. Roman kişileri olan Faruk ve Nesrin şu çılgın Türklerde yer alıyorlar. Cumhuriyete de katılacaklar. Yine roman kişileri olan Orhan ve Dilber'i Cumhuriyet döneminde de göreceğiz. Romanda adı geçen öteki kişiler hakkında dipnotlarda bilgi sunulmuştur. Alman İmparatoru 2. Wilhelm 9 Kasım 1918'de tahttan çekilir. Almanya'da Cumhuriyet ilan edilir. 12 Kasım'da da Avusturya Macaristan İmparatoru Karl tahtı bırakmak zorunda kalır. 13 Kasım'da Avusturya'da Cumhuriyet ilan edilir. Başkan Wilson Yunanlıların İzmir'e çıkmasını destekler. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünü Ermenilere bırakan Atmasyon haritayı hazırlar. C.E. W. Bean Anzak tarihini yazacaktır. General Burt Wood Mareşal olur, Atatürk'ün cenaze törenine İngiltere temsilcisi olarak katılır. Amiral de Robeck, 26 Ağustos 1919'da İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliğine atanır. İstanbul onun zamanında ve onun da tavsiyesiyle işgal edilmiştir. 17 Kasım 1920'de görevini diplomat Sir Horace Rumbold'a bırakır. General Hamilton'ın sesi sedası duyulmaz. Albay Keyes donanma komutanı olacaktır. Lord Kitchener 1916'da bir deniz kazasında ölür. Winston Churchill uzun yıllar hükümette görev almaz. İkinci Dünya Savaşı'nda başbakan olacaktır. General Guro'yu milli mücadele döneminde Suriye Yüksek Komiseri olarak göreceğiz. Cumhuriyet döneminde Ankara'ya gelerek Atatürk'le görüşmüştür. Liman Paşa yenilgiden sonra ülkesine dönerken İngilizlerce 7 ay Malta'da alıkonur, sonra serbest bırakılır. Anılarını Malta'da yazmıştır. Almanya'ya döner dönmez bastırır. Çanakkale'de bulunan Alman subaylarından üçü, Albay Kanen Giysarı ile Liman Paşa'nın yaverleri Mühlmann ve Prigge anılarını yazmışlardır. Alman ordusu dağıtıldığı için Türkiye'den ayrılan Alman subaylarının askeri hayatları sona erer. Son söz. İngiliz-Fransız donanmasını yenip geri döndüren Kilitbahir ve Çanakkale'deki tabyalarımızı gezerseniz, buralardaki toplardan ancak bir ikisinden kalma birkaç parça görürsünüz. Peki o tabyaları dolduran o büyük gazi 137 top nerede? Buralardaki uzun, kalın namlulu, büyük gövdeli, asansörlü, raylı dev makineler ne oldular? Acaba buraları işgal eden İngiliz ve Fransızlar bizim için tarihi değeri çok yüksek olan bu topları götürmüş olabilirler mi? Hayır, birkaçının namlusunu dinamit doldurup patlattılar. Öteki topların kamalarını çıkarıp denize attılar. Böylece topları kullanılmaz hale getirmekle yetindiler. Götürmediler. İşgalciler milli mücadele sonunda yenilerek çekip gittikleri zaman bütün toplar yerindeydi. Toplar sadece kamasız, kullanılamaz durumdaydı. Ama zafer topları olarak bütün heybetleriyle yerlerinde duruyorlardı. Varlıkları ile büyük zaferi anımsatıyor, yaşatıyorlardı. Direncimizi, kararlılığımızı, dirilişimizi, uyanışımızı, kendimize gelişimizi, toprağı nasıl vatan yaptığımızı temsil ediyorlardı. Peki kim yok etti bunları? Biz. Evet, biz yok ettik. 1954 yılında Maliye Bakanlığı bu gazi topları, yani tarihimizi, hurda demir fiyatına bir hurdacıya sattı. Hurdacı da bütün topları kesti, biçti, söktü, parçaladı ve götürdü. Nusrat mayın gemisini de sattık. Peki Yavuz? Peki Hamidiye? Peki Muavenet? Peki Bandırma? Bunları da sattık. Sökülüp parçalandılar. Peki Savarona? Bunu da kiraladık. Birini bile müze gemi yapmayı, korumayı düşünmedik. Bu bilinçsizlik, nankörlük, ruhsuzluk, bu yakın geçmişimizi yağmaya verme, önemsizleştirme bu kadarla kaldı mı? Hayır, gittikçe artıyor, genişliyor, büyüyor, hızlanıyor. Bu durumu sanki bizimle ilgisi olmayan bir televizyon dizisi gibi seyretmekteyiz. Biz diri, canlı, hayat dolu, duyarlı, dikkatli, bilinçli, bağımsızlığa aşık, gururuna düşkün bir millettik. Ne oldu bize? Yoksa son yüzyıl içinde Çanakkale dirilişini, milli mücadeleyi, o kutsal çılgınlığı, zaferi, ilkellikten ve bağnazlıktan kurtuluşu, uyanışı, aydınlanmayı, çağdaşlaşmayı, kadın özgürlüğünü, cumhuriyeti, dünyanın Türk mucizesi diye andığı bu büyük macerayı yaşayan biz değil miydik? Yoksa bunlar milletçe birlikte gördüğümüz bir rüya mıydı? Şehitler, gaziler, kahramanlar, o öldürücü acılar, o emsalsiz sevinçler, inanılmaz başarılar hayal miydi? Hayır, hepsi gerçek. Ama içerden dışarıdan söylenen ninnilerle, süslü kutular ve göz alıcı şişeler içinde sunulan uyku ilaçlarıyla bizi yeniden uyutmaya çalışıyorlar. Tarih son kez uyarıyor, uyuma ey Türk! Dirliğin, birliğin, dilin, benliğin, tarihin, yurdun, adın bir kez daha giderse bir daha hiçbiri geri dönmez. Özet kronoloji. 1914, 2 Temmuz seferberlik, 2 Ağustos gizli Türk-Alman anlaşması. 1915, 19 Şubat, Çanakkale Deniz Savaşı başlıyor, ilk hücum. 25 Şubat, ikinci hücum. 8 Mart, Nusrat mayın gemisinin karanlık limana 26 mayın dökmesi. 18 Mart, Çanakkale Deniz Savaşı. 25 Nisan, karaya çıkış kara savaşlarının başlaması. 25-27 Nisan, Kumkale Savaşı. 25-27 Nisan Arıburnu Savaşları, 28 Nisan Seddülbahir 1. Kirte Savaşı, 1 Mayıs Arıburnu Türk Taarruzu, 1-3 Mayıs Seddülbahir'de Türk, İngiliz ve Fransız taarruzları, 6-8 Mayıs Seddülbahir 2. Kirte Savaşı, 12-13 Mayıs Muavenet-i Milliye'nin Golyat'ı battırması, 19 Mayıs Arıburnu'nda Türk taarruzu, 4-6 Haziran Seddülbahir 3. Kirte Savaşı, 21-22 Haziran Seddülbahir 1. Kerevizdere Savaşı, 28 Haziran 5 Temmuz Seddülbahir Sığındere Savaşları, 12-13 Temmuz Seddülbahir 2. Kerevizdere Savaşı, 6-7 Ağustos Seddülbahir Savaşları, 6-9 Ağustos Arıburnu Conkbayırı Savaşları, 9 Ağustos 1. Anafartalar Savaşı ve Zaferi, 10 Ağustos Conk Bayırı Zaferi, 21-22 Ağustos 2. Anafartalar Savaşı ve Zaferi, 20 Aralık düşmanın Arıburnu'ndan çekilişi, 9 Ocak 1916 düşmanın Seddülbahir'den de çekilişi, Çanakkale Savaşları'nın sonu. Teşekkür. Bana cesaret ve yaşama sevinci veren sevgili okurlarıma, verdikleri desteğin minnettarı olduğum değerli yazarlara ve öğretmenlere, bana her zamanki gibi harika bir çalışma ortamı sağlayan eşime, özverisini ve desteğini hiç unutmayacağım yardımcım Aslı Timur Ünsal'a, hiçbir desteği esirgemeyen kardeşim Ahmet Küflü ile sevgili Bilgi Küflü'ye minnet borçluyum. Bilgi Yayın Evi'nin tüm çalışanlarına, özellikle sevgili Biray Üstüner ve sevgili Argun Tozun'a, Erol Altun ve Ferruh Bayşu'ya, Bilgi Kitap Evi'nden Şenol Bilginan'a, oğlum Can'a, yeğenim Deniz Süer'e, öğrencim Didem Öztaşbaşı'na ve güvenilir yol arkadaşım Levent Yamaner'e çok teşekkür ediyorum. Yardım ve katkılarından dolayı 2. Kolordu Komutanı Kor General Hayri Güner'e, Profesör Doktor Mete Tunçok'una, Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Esenkaya'ya, Nurullah Altınay'a, Çanakkale Müzesi Komutanı Deniz Albay M. Haluk Çağlar'a ve arkadaşlarına, Deniz Kıdemli Yüzbaşı Önder Demirci'ye ve arkadaşlarına, Aydın ve Nurdan Ergil'e, Doçent Doktor İsmet Görgülü'ye, Öğretmen Binbaşı Doktor Necati Yalçın'a, Oğuz Akgüz'e, Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlığı yöneticilerine, çeviri gerektiğinde imdadıma koşan Arzu Timur'a ve büyüklerinin yazılı anılarını yollayan tarih dostlarına saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ek 1. Kilitbahir ile Eceabat arasında boğaza bakan bir tepenin üzerine Mehmetçiğin dev bir resminin yanında Necdettin Halil Onan'ın bir şiirinin iki dizesi yazılıdır. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, bu toprak bir devrin battığı yerdir. Asker sigarasının üzerindeki resmi ve iki dizeyi dağın yamacına işleyen yedek subay Seyran Çevi, bu görevi veren de 40. Piyade Alayı Bölük Komutanlarından Üsteğmen Tuğran Şekip Pınar'dır. İsmail Bilgin, Çanakkale Destanı, sayfa 178-179. Tuğran Şekip Pınar'ı niyeti için, Seyran Çevi'yi emeği için saygıyla anarım. Ama bu şiirin Çanakkale Savaşı ile bir ilgisi yok. Büyük Zafer 30 Ağustos 1922 için yazılmıştır. Şiirin tamamını okuyan durumu kolayca anlar. Doğrusu buraya Mehmet Akif'in Çanakkale şiirinden bir dize yakışır. Böylece bu yanlışlıkla sona erer. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu temsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda, can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğuldu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki hasrolan kan, kebik, etin, yaptığı bu tümsek amansız çetin, bir harbin sonunda bütün milletin, hürriyet zevkini tattığı yerdir. Ek 2. Çanakkale'de şehit olan alay komutanları. Dipnot Doktor İsmet Görgülü, 10 yıllık harbin kadrosu. 45. Alay Komutanı Yarbay Refik Bey, 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey, 17. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Bey, 33. Alay Komutanı Yarbay Ahmet Şevki Bey, 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey, 18. Alay Komutanı Binbaşı Mustafa Bey, 47. Alay Komutanı Binbaşı Tevfik Bey, 14. Alay Komutanı Binbaşı İ. Hakkı Oktürk Bey, 15. Alay Komutanı Yarbay İ. Şükrü Bey, 23. Alay Komutanı Yarbay Recai Bey, 21. Alay Komutanı Yarbay Yusuf Ziya Bey, 20. Alay Komutanı Yarbay Halit Bey, 41. Alay Komutanı Yarbay Fuat Bey, 16. Alay Komutanı Yarbay Hakkı Bey,